Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Türkiye'de saatimiz 14.04'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, ilk bölümde telefon hattımızdaki konuğumuz Ahmet Azduran olacak. Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Müdürü ile konuşacağız. Hollanda'da göçmen yaşlılara uygulanan ayrımcılık İnsan Hakları Koleji'ne taşındı. Göçmen yaşlılara uygulanan bu ayrımcılık konusunu işleyeceğiz. İkinci bölümde ise avukat Bedirtin Can Mulat bizlerle olacak. Türkiye'de nüfus davaları konusuna yer alacağız. Değerli dinleyicilerimiz, iletişim yollarımızı hatırlatalım sizler için. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, telefon hattımızdaki konuğumuz hazır. Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Müdürü Ahmet Azdural, hoş geldiniz efendim. Sayın Azdural. Efendim, Ahmet Azdural'la telefon görüşmemizi gerçekleştireceğiz. İşleyeceğimiz konuyu da sizlere hatırlatmak isteriz. Hollanda'da göçmen yaşlılara uygulanan ayrımcılık İnsan Hakları Koleji'ne taşındı. Çocuklarıyla birlikte yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların gelirlerinde geçen yıldan bu yana yüzlerce avroya varan bir kesinti yapılıyor. Bu durumda çok sayıda aile var ve maddi açıdan sıkıntı çekiyorlar. Hollanda Türkler için Danışma Kurulu'nun girişimiyle bir araya gelen Göçmen Yaşlılar Kuruluşları, İnsan Hakları Koleji'ne şikayet başvurusunda bulunarak bu dolaylı ayrımcılık konusunda karar alınmasını istedi. İşte bu özel konuyu konuşacağız ilk bölümde. Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Müdürü Sayın Azdural birazdan telefon hattımızda hazır olacak. İkinci bölümdeki konumuz Türkiye'de nüfus davaları dedik. Yaş büyütme ve yaş küçültme davaları niçin ve kimler tarafından açılabilir? Türkiye dışındaki Türk vatandaşlarının nüfus olayları nerede ve nasıl yapılıyor? Hangi olaylar ve konular nüfus memurluğuna bildirilmeli? Nüfusta yapılması gereken değişiklikler veya düzeltmeler için yazışma yetmez mi gibi pek çok sorunun yanıtını alacağız Sayın Bedrettin Can Bulat'tan. Ahmet Azdural telefon hattımızda hazır. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
İyi günler Pekin'im, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hollanda'da göçmen yaşlılara uygulanan bir ayrımcılık söz konusu ve sizler İnsan Hakları Koleji'ne başvurdunuz. Bu konuyu sizinle konuşmak istiyoruz.
Evet, geçen yıldan itibaren çocuklarıyla birlikte yaşayan bakıma muhtaç yaşlılar, yani emeklilerin gelirlerinde Hollanda'da yüzlerce evreye kadar varan kesintiler yapılıyor. Bu durumda olan çok sayıda aile genel anlamda maddi açıdan ciddi sıkıntılar çekiyor ama özellikle de göçmen yaşlılar daha büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. Şimdi söz konusu kısıtlama sadece ek ödenek alan emeklileri kapsıyor ve diğer ödenek, yani ek ödeneğe muhtaç olmayan emeklilerin gelirlerinde öngörülen kısıtlama şimdilik ertelenmiş görünüyor. Şimdi konuya daha yakından bakmak gerekirse, geçen yıl masrafların paylaşımı ilkesi dahilinde bir kısıtlama, emeklilerin gelirlerinde bir kısıtlama yapılmaya başlandı. Buna göre ödenekle geçinen birden fazla aynı hamile duran yetişkinin gelirinde masrafların paylaşımı ilkesi kapsamında kesinti yapılıyor. Aslında bu uygulama bütün ek ödenekle geçinenleri kapsıyor. Daha önce bu kısıtlama bütün emeklileri kapsıyordu. Ancak sonradan bu emekli kuruluşları ve sendikaların protestoları sonucunda bütün emeklileri kapsamaktan çıkarıldığı uygulama sadece ek ödenekle geçinmek zorunda olan emeklileri uygulanmaya başladı. Bu da gelir anlamında toplumun en alt kesimde bulunan bir kesimde daha fazla kesinti yapılması anlamına geliyor. Şimdi konuyu biraz daha iyi anlayabilmek için Hollanda'daki emeklilik sistemine bakmak gerekiyor. Hollanda'da tam emeklilik maaşını hak kazanabilmek için 15-65 yaş arasında, yani tam 50 yıl süresince Hollanda'da yaşamış olması gerekiyor ki 50 yıl burada yaşayan insanlar 65 yaşına geldiklerinde devlet yaşlık sigortası kapsamında tam emeklilik maaşına hak kazanıyor. Buna bir de çalıştığınız yıllara eklenince ikisi bir araya geliyor. 63 yaşında emekli maaşı olarak kişiye ödeniyor. Ancak göçmenlerin büyük bir çoğunluğu genç yaşlarda Hollanda'ya geldiklerinden dolayı, 30 yaşında, 35 yaşında geldiklerinden dolayı neredeyse hiçbirisi tam emeklilik maaşı almıyor. Bu nedenle emekli yaşına geldiklerinde, ki şu anda bu emeklilik yaşı 65 ve bu önümüzdeki yıllarda sürekli artıyor ve yakın zamanda 67-68'e kadar yükselecek. Emeklilik yaşına geldiklerinde aldıkları emeklilik maaşı asgari ücretin altında kalması nedeniyle ek ödemek başvurusu bulunmasında kalıyorlar. Şimdi Hollanda hükümeti bu yaşlarla ilgili kısıtlamayı getirdiğinde özellikle çocukların yaş bakımı üstlenmesi olarak yardımcı olmasını teşvik etmek amacıyla onların biraz yaşamalarını teşvik ediyor. Bu kısıtlamayı onlardan yapmıyor. Ama diyor ki sadece ek ödenekle geçinen emekliler, eğer diyor çocukların yanlarına kalırlarsa bir kısıtlama yapılacaktır diyor. Bu anlamda hukuken bir ayrımcılık söz konusu değil. Yani normalde bu kesinti herkes için geçerli. Ama uygulamaya baktığımızda bu uygulamadan daha çok göçmenlerin etkilendiğini görüyoruz. Neden? Çünkü göçmen emeklilerin %90-95'i tam emeklilik maaşına sahipler ve hepsi asgari ücretin altında bir gelirle geçinmek zorunda olmalarından dolayı ek ödenek başvurusu bulunuyorlar. Ve bu ek ödenekle geçindikleri için de bu ek ödenek bir asgari geçim yardımcı kapsamına girmesi nedeniyle de aynı halde bulunan diğer bireylerle vasıfları paylaşmak zorunda bırakıyorlar. Biz de bu nedenle, yani yasanın uygulanmasında en çok mağdur olan göçmenlerin ayrımcılık yapıldığı görüşündeyiz. Ve bu konuda bir karar alması amacıyla İnsan Hakları Koleji'ne başvuruda bulunduk. İnsan Hakları Koleji Hollanda'da çok önemli etkinliği olan bir tür sivil toplum kuruluşu ama verdiği kararlar %90 dolayında kabul görüyor ve uygulamaya geçiriyor. Her ne kadar tam bir hukuki olarak bir bağlayıcılığı olmasa da ama toplumsal anlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak İnsan Hakları Koleji'nin de açıkladığı kararlar genellikle çok etkili oluyor. Ve biz de bu nedenle İnsan Hakları Koleji'ne diğer Hollanda sendikalarıyla, yaşlar kuruluşlarıyla birlikte başvuruda bulunduk. Ve bu uygulamanın %90-95 oranında toplumun bir kesimini, sadece göçmen emeklileri mağdur etmesi nedeniyle bunun bir ayrımcı uygulama olduğunu ve bu konuda İnsan Hakları Koleji'nin bir karar almasını istedik. Umarız bu karar önümüzdeki aylarda açıklanır ve bundan sonra da belki de hukukçuların da aynı yönde bir karar almasını kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.
Hı hı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar. Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu Müdürü Ahmet Azduralı telefon hattımızdaki konuğumuz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Türkiye'de nüfus davaları konusunu ele alacağız. Avukat Bedrettin Can Bulat bizlerle beraber. Sayın Can Bulat, hoş geldiniz
hoş
efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Değerli dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum efendim. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Efendim sadece bugünle ilgili değil, hukukla evet. ilgili her türlü sorularınızı da yanıtlayabiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hatırlatmaları da yapmak istedik. Şimdi hemen ilk soruyla başlamak istiyorum Bedrettin Bey. Nüfus kanunu ve nüfus davaları hakkında genel bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Bir çerçeve çizelim ve bu davaların çeşitlerinden bahsetmek istiyoruz.
Şimdi İpek Hanım, Türkiye'de yaklaşık 16 bin civarında kanun var. Bayağı çok. Bunlardan bir tanesi de Nüfus Hizmetleri Kanunu. Bugün bahsedeceğimiz kanunun adı Nüfus Hizmetleri Kanunu. 5490 sayılı bir kanun. Bu 2006 yılında çıktı. Nedeni de şu: bütün vatandaşlarımızın nüfusla alakalı her türlü kayıtlarını, kuyutlarını tutulduğu şey bu kanuna göre tutuluyor. Şimdi nüfus davaları dediğimiz zaman çeşitleri var. Ben sırf sevgili dinleyicilerimize fikir vermek için birkaç tanesini söylemek istiyorum. Mesela yaş büyütme davaları vardır. Yaş küçültme davaları var. Ad değiştirme. Birden fazla nüfus kaydını düzeltme. Bazen bir insan iki kaydı oluyor. Bize o tip davalar gelmişti. Anne baba adlarını düzeltme. Yanlış yazılmış olabilir. İl, ilçe, köy isimleri yanlış yazılmış olabilir. İşte bunların hepsinin düzeltme davaları. Bu bizim bugün konuşacağımız nüfus hizmetleri kanununa göre yapılabilir efendim.
Efendim bu çeşitlerin ardından biraz daha özele inelim isterseniz şimdi. Yaş büyütme ve yaş küçültme davalarından bahsedelim dilerseniz. Ve bu davalar niçin ve kimler tarafından açılıyor?
Evet. Şimdi efendim burada yaş küçültme ve yaş büyütme hakikaten bazen yanlış yazılabiliyor. Babalarımız buna gerekli itinayı göstermediği için bazen küçük yazılmış olur, bazen büyük yazılmış olabilir. Ama yaş öyle bir şeydir ki İpek Hanım, yani insanın hayatındaki bütün işler yaşla başlar, yaşla biter. İnanın böyle. Mesela örnek verelim bunlardan basit. Askerlik hizmetiniz yaşa göre başlar. Bu sosyal güvenlik kurumuyla olan emeklilik işleri çok olmuştur. Tam emekliliğine rastlayacak. Bedrettin Bey, benim yaşımda bir sıkıntı var diyor. Tekrar sorunlar doğabiliyor. Emeklilik hayatı, tahsil hayatı gibi bütün konular yaşla alakalı.
Bütün ciddi tabii konular, eğitim, öğretim,
böyle olunca
askerlik,
yaş küçültme, yaş büyütme davaları gündeme gelebilir. 18 yaşını dolduran kişiler bu davaları bizzat kendi açabilir. Eğer 18 yaşının altındaysa velileri, vasileri veya kayımları açabilir.
Evet. Yaş değişikliği davaları pek çok açıdan önem kazanan davalar. Yaş büyütme ve yaş küçültme davalarında şahit dinleniyor mu efendim? Peki ve kişinin nüfusa yazdırıldığı tarihle düzeltilmek istenen yaşın tarihi arasındaki münasebetin önemi nedir? Bu konuya da değinelim.
Hayır. Şimdi efendim bu davalarda şahit de dinlenir. Ama burada önemli olan kişinin gerçekten o yaşı gösterip göstermemesidir.
Dış
çünkü
tabii
önemli. Ona nasihi hal tabir ediyorlar eski haliyle. Görünüşünü hakim hakikaten yazdırıyor. Diyor ki ben şimdi kürsüden baktığım zaman bunu şöyle görüyorum diyor. Çünkü maalesef yaş büyütmeyi ve yaş küçültmeyi bizim insanlarımız olaya göre, kendi menfaatlerine göre. Mesela yurt dışına gidecek, yaşı küçük olmuş, büyütmek istiyor. İşe girecek, büyütmek istiyor.
Belki bedelli askerlikten faydalanmak için.
Evet, veya askere gidecek, küçültmek istiyor. Yani bunu öyle bir hale getirdik ki ben benzetme olarak yapıyorum. Sanki yaş lastik mübarek, işimize ne kadar gelirse o kadar sündürüp o kadar geri azaltabiliyoruz. Bu doğru değil.
Evet.
Burada önemli olan gerçek yaşı bulabilmek. İşte o gerçek yaşı bulabilmek için hakimler ne yapıyor? İcab ederse hastaneye gönderiyor. Onun vücut yapısındaki tüylenmelerinden, kemik yapısından vesaire gerçek yaşı bulmaya çalışıyorlar efendim.
Evet. Türkiye dışındaki Türk vatandaşlarına değinelim biraz da.
Evet.
Orada yaşayan Türk vatandaşlarının nüfus olayları nerelerde ve nasıl yapılıyor? Türkiye'de kütüğü bulunmayan ve yabancı memleketlerde oturan vatandaşlar da onları da düşünerek konuşalım. Nereye kayıt yaptırabilirler?
Evet. Şimdi efendim tabii bütün Türk vatandaşları nüfus kaydına yazılması gerektiğine göre bütün olaylarıyla birlikte Türkiye'de ise nüfus memurlukları var, müdürlükleri var, oraya yaptıracaklar. Ama Türkiye'de kütüğü bulunmayan ve yabancı memlekette oturan vatandaşlar, burada hiç kütüğü yok, dışarıda oturuyor. Onlar İçişleri Bakanlığı'nın göstereceği bir nüfus dairesine açılacak aile kütüğüne kaydediliyorlar efendim. Bu şekilde.
Evet.
Onlara ayrıca özel yapılıyor.
Boşanma ve evlilikleri de konuşmuştuk sizinle bu programlarda.
Doğru. Evet, onlara da gireceğiz biraz sonra
onlardan
efendim.
Onlardan da bahsedeceğiz değerli dinleyicilerimize. Bir kez daha iletişim yollarınızı hatırlatalım dilerseniz Bedrettin Bey. Efendim bizlere hem telefon aracılığıyla hem de elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz de var. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Dedikten sonra, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra bugünkü konumuz neydi? Onu da dinleyicilerimize bir kez daha duyuralım. Türkiye'de nüfus davalarını konuşuyoruz. Yaş büyütme veya yaş küçültme davaları olarak da biliniyor bu davalar. Sorularla devam ediyoruz Bedrettin Bey bizlerle birlikte. Efendim, hastane, doğum evi veya benzeri yerlerde doğmuş kimselerin yaş düzeltme talepleri ve davaları kabul ediliyor mu?
Evet, edilmiyor. İpek Hanım, nedeni şu. Şimdi mesela kişi diyor ki efendim diyor ben diyor nüfusumda böyle görülüyor yaşım ama diyor ben öyle değilim. Biraz daha büyük veya biraz daha küçük olsun istiyor diyor. Şimdi hakim o şahsın nüfusla alakalı tescile esas belgeler yani bunun nüfusu nasıl yazılmış getirdiği zaman nüfus müdürlüğünden bakıyor ki filan doğum evinde doğmuş. Doğum evinde doğduğu tarihi belirten belge o dosya içerisinde ebesi imzalamış arkasından doktoru imzalamış orada yazıyor.
Onu diyor değiştirmek ki, artık
bu bir resmi değil. Belge diyor. Sen diyor doğduğun tarih burada belli. Sen hayır diyorsun diyor. Olmaz öyle şey diyor. Ne yapıyor? Reddediyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yaş büyütme ve yaş küçültme davasını açacak her kimse eğer hastanede veya resmi bir yerde doğmuş ona müsteniden tescil yapılmışsa açmasın çünkü dava reddedilir. Evet. Orada gerçek yaş vardır.
Resmi evrak varsa hiç boş tabii. Yere açmakta uğraşmayın diyelim. Kurumlarda tutulan kayıtlar kesin.
Doğru.
Çünkü. Efendim yaş düzeltilmesi istenen kişiyle kardeşi arasındaki ilişkiye değinelim. Şimdi de kardeş engeli çıkması ne anlama geliyor? Dinleyicilerimize bunları evet. Da açıklayalım.
Evet şimdi kardeş engeli deyince yani kardeş buna mani mi oluyor filan gibi dışarıdan düşünülebilir ama İpek Hanım şöyle. Ben şimdi yaşı büyütecek küçültecek kişiyle konuşurken şema diyorum. Ben hep şema çizerim şekilli. Diyorum ki arkadaş gel bakayım oturdu. Annen kim şu? Baban kim bu? Kardeşlerin var mı? Var. Söylüyor mesela. Bedrettin Bey diyor benim 8 tane kardeşim var. İyi Allah bağışlasın. Söyle büyükten küçüğe doğru yazdık. Sen neredesin? Ortadasın. Şimdi ortada olan bir kişi ben yaşımı büyütmek istiyorum dediği zaman yaşı büyütünce bir bakıyorsun bir üstteki kardeşine çarpıyor. Oraya çarpıyor çünkü onunla beraber ikiz olmadığına göre ona çarpıyor. Küçültedim dedim alttakine çarpıyor. Dolayısıyla kardeş engeli dediğimiz bu. Bunun hesabını yapmadan insanlar efendim benim yaşım büyütülsün, küçültülsün diyor ama gelen nüfus kaydına baktığınız zaman kardeşlerle biriyle orada çarpışmaması lazım. Başka türlü mahkeme kabul etmez.
Orada bir çelişki
ona da dikkat edeceğiz. Yani öyle havaya bakarak bir dilekçe yaz nasıl olsa hakimler kabul eder yok.
Evet. Bedrettin Bey saatimiz 14.20 oldu efendim. Dilerseniz kısa bir ara verelim.
Hay.
Aranın ardından sohbetimize devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Hukuk Saati'nde avukat Bedrettin Can Bulat bizlerle birlikte değerli dinleyicilerimiz Türkiye'de nüfus davaları konusunu ele alıyoruz. Bedrettin Bey, yaşı düzeltilmesi talep edilen kişinin görünümünün davaya etkisi var mı efendim?
Evet, var. Onu hemen söyleyelim. Özellikle ceza mahkemelerinde bunu yapıyor hakimler. Hı hı. İpek Hanım orada gerçekten diyor ki mesela nasiye-i hal tabiri biraz önce de söylemiştim. Görünüşü nedir diyor.
Evet.
Hakikaten bazen bakıyorsun şimdi 15 yaşında yeni bir çocuk. Efendim diyor ben 20 yaşındayım diyor. Yani hakim de artık insan sarrafı. Hakikaten sen o yaşta mısın evladım diye de soruyor. Onu yazıyorlar zapta. Tereddüt olursa dediğim gibi onun tıbbi açılardan ispatlanma yolu
evet,
var efendim.
Evet, evet. Efendim yaşı düzeltilmesi gereken kişiyle
evet.
Anne ve babasının evlenme, boşanma ve ölüm tarihleri arasındaki ilişki nedir? Bunu da izah edelim mi?
Tabii. Şimdi efendim gerçekten bu yaş düzeltmelerle ilgili davalarda çok yönlerden hesap yapmanız lazım. Mesela bakıyorsunuz şimdi orada annesi ölmüş, öldükten sonra anne ölmüş, ondan sonraki bir tarihte ben doğdum diyor. Evet. Arkadaş sen nasıl doğdun? Olur mu böyle bir şey?
Mümkün değil.
Evlenme tarihi önemli, doğum tarihi önemli, ondan sonra ölüm tarihi önemli. Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım. Yani nüfusla, aileyle alakalı her yere bu tuğlayı oynatırsam nereye temas eder? Bunları yapmadığınız zaman inanın davanız hep olumsuz sonuçlanır. Bunlara dikkat edelim
evet.
Efendim.
O yüzden şema çizmekte bir fayda var değil
mutlaka.
Mi?
Mutlaka. Bir evet. De affedersiniz sözünüzü kestim belki ama benim şöyle bir huyum var. Nedense biz öyle alıştık hayata. Ben 51 yıl önce hukuk fakültesine girdiğim zamanda da öyleydi. Hayata bakarken böyle terazi var ya adalet terazi. Onun iki gözüyle bakarım hep. Hemen şema çizerim. Biri bana şimdi telefonla sorduğu zaman boşanma anlatacak. Hemen eşle karı kocayı çizerim çocuklarını. Miras hemen. Alacaklı bolacaklı. Yani hep şema çizdiğiniz zaman harita gibi görürsünüz. Öyle alışmışım. Öyle de gidiyorum ben.
Gözden
evet.
Kaçırmak da
hiç kaçmaz.
Kolay kolay.
Evet. Oraya da hemen şansları yerleştiririm özellikleriyle beraber.
Evet. Dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatalım. Hayır. Bedrettin Bey. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 telefon numaralarımız. Efendim, hukukla ilgili sorularınız varsa sorularınızı bekliyoruz. Avukat Bedirtin Canbulat bizlerle birlikte. Yeni bir soruyla devam edelim o zaman Bedirtin Bey. Ülkemizde ölen bir çocuğun nüfus cüzdanı kaydı silinmeden sonradan doğan kardeşi tarafından kullanılıyor. Ne yazık ki böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu durum nasıl düzeltilebilir?
Şimdi gerçekten inanın küçümsenmeyecek oranda var bunlar. Bunların tabii çok çeşitli sebepleri olabilir. Bir tanesi anne babaların, özür dilerim, bazen tembelliklerinden, hazır nüfus cüzdanı var filan.
Hiç uğraşmayalım
diyorlar. Veya ölmüş evladının hatırasını devam ettirmek için. O da başka bir gerekçe olabilir. Onu da olabilir. Veya diyorlar ki hazır cüzdan olduğu için bunu kullanalım. Ama bu şimdi bir dava açılmasını gerektirmiyor. Yani böyle durumlarda dava açılmıyor. Nedeni şu, diyor ki yasa, bunlar idari bir iştir diyor. Ne demek idari iş? Yani mahkemeye gelme diyor bu işi düzeltmek için. Nüfusa gideceksin. Nüfus müdürlüğünde diyeceksin ki bu öldü. Nüfus cüzdanı olan kişi için. Bunun ölüm şerhini koyun. Çünkü sağ görünüyor. Onun ölüm şerhini koyup o nüfus cüzdanı iptal edilecek. Ölmüş çünkü. Bu da doğdu. Yeni doğan çocuk için. Bu da onun, diyeceksiniz ki doğanın yeni nüfus cüzdanını verin. Demek ki bunun için dava açmaya gerek yok. Nüfus idaresine giderek ölenin ölüm işlemlerini yaptıracağız. Nüfusunu kaldıracağız ortadan. Kapattıracağız. Yeni doğanın da yeni nüfusunu alacağız. Çözümü bu. Bazı insanlar bunun için dava açıyorlar. Mahkeme reddediyor. Diyor ki bizim işimiz değil ki bu diyor. Git diyor nüfus idaresine. Onların görevi diyor. Böyle olunca İpek Hanım şunu da söylemek isterim. Çoğu zaman yanlış davalar açılıyor. Yani mahkeme her şeyi yapmak zorunda değil. Devletin kendi kurumları var. Git oraya diyor. Ondan sonra bana geldi. Durum böyle.
Evet, haklısınız.
Böyle yapılacak.
Bazen de ilgili mahkemeye değil de yetkili olmayan bir başka mahkemeye müracaat edenler olabilir, değil mi? Görevli mahkeme hangisi bu konuda?
Onu da açıklayalım efendim. Şimdi çok mahkeme çeşidi var gerçekten. Ankara Adliyesi'ne girin, onlarca mahkeme var. Aynı sağlık tesislerindeki gibi biliyorsunuz. Kalpçi ayrı, gözcü ayrı filan filan. Evet. Burada da nüfus davalarındaki yetkili mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Orada açılacak. Ondan sonra yetkili dediğimiz yer nerede açılacağı konusu. Nüfus kaydınız neredeyse orada açabilirsiniz bir. İkincisi de oturduğunuz ikametgah mahkemenizde de açabilirsiniz. Mesela örnek verelim, bir insan Ankara'da oturuyor ama nüfusu da Erzurum'da. İsterse Ankara'da da açar, isterse orada da açar. Nereye açacak? Asliye hukuk mahkemesine. Bunları eğer yerinde ve usulüne göre açarsa dava uzamaz İpek Hanım. Aksi takdirde her mahkeme kendi yetki görevini ilk önce inceliyor. Ön inceleme diye bir şey var şimdi bizim hukukumuzda, yeni çıktı. Sevgili dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Daha davanın duruşması başlamadan dilekçe geldiği zaman hakim o dilekçeyi yaklaşık olarak tam 23 ayrı noktadan inceliyor. 23 ayrı noktadan. Eğer oralarda eksiklik olursa davaya duruşmasına bile başlamıyor. O eksiklerden bir tanesi ben görevli miyim diyor. Görevli değilse kusura bakma benim davam değil diyor. Görevden reddediyor. Ben yetkili miyim diyor bakıyor. Yetkili değilse gene yetkisizlikten reddediyor. Bunlar ne oluyor? Davayı uzatan hususlardır. Onun için dava yazılması çok ciddi iştir. Yani bazen beni dinleyenler diye Bedrettin Bey de bu işi abartıyor. Ya kardeşim bizim ömrümüz bundan geçti. Davanın şakası yoktur. Dava ciddi bir iddiadır her zaman. Bu iddianızı da usulüne uygun şekilde temelini iyi atmazsanız, çünkü dilekçe onun temelidir, o binayı çekmez. Eninde sonunda ya davanın kendisi kaybolur ya ortalarda sağa sola gider dağılır, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Aslında hak için atsınız, öyleyse her şeyin hakkını verelim. Hı hı. Ciddiye almadığınız her şey sizin başınıza iş açar. Kesinlikle. Her şey ciddidir, ben öyle düşünüyorum.
Evet. Ve mahkemelerde gereksiz yoğunluğa da sebep olabilir tabii.
Kesinlikle, kesinlikle işlemler. Efendim. Evet.
Bedirtin Bey, hangi olaylar ve konular nüfus memurluğuna bildirilmeli efendim ve nüfus kütüklerine kaydedilmesi gereken olaylar ve konuları da açıklayalım isterseniz.
Evet. Şimdi bunların hemen hemen çoğu da tamamına bildiriliyor efendim. Şimdi mesela doğum olayı malum.
Evet.
Mutlaka bildirilecek. Nasıl bildirilecek? Doğum olayı eğer Türkiye'de doğmuşsa 20 gün içerisinde, efendim yurt dışında doğmuşsa bir ay içerisinde nüfusa mutlaka bildirilecek. Onun dışında bu evlenmeler, boşanmalar biliyorsunuz çok önemli. Yurt dışında bizim vatandaşlarımız her yerde boşanabilir İpek Hanım. Bir sorun yok. Dünyanın her yerinde de evlenebilir. Ama boşandığı zaman, pardon evlendiği zaman o yabancı makam huzurunda evlenmişse eğer, gitmiş Avustralya'da bir yerde evlenmiş, belediye evlendirmiş, kilisede evlenmiş veya başka bir şekilde oranın resmi bir yerinde evlenmiş. İşte orada aldığı evlenme belgesini mutlaka bizim konsolosluğumuza götürüp vermesi lazım bir ay içerisinde. Neden? O evliliğinden Türkiye'nin haberi yok, Türk nüfusunun haberi yok. Dolayısıyla mutlaka sevgili dinleyicilerimize, yurt dışında olanlara onu tavsiye ediyorum. Yurt dışında evlendiğiniz zaman o belgeyle beraber ne yapacaksınız? Bizim konsolosluğumuza götürüp vereceksiniz. Bazı ülkelerde bizim konsolosluğumuz olmayabilir. Veya bunu yaptıracak kişi o bir ayı geçirmiş de olabilir. Herkes bilmiyor. Veya o evliliğin şeyi içerisinde, hayhuyu içerisinde diyelim öyle ya, unutmuş da olabiliyor. O zaman artık onu konsolosluğa yapamıyor. O belgeyi tercüme ettiriyor, tasdik ettiriyor ve Dışişleri Bakanlığı yoluyla bizim buradaki nüfus müdürlüğümüze gönderiyor. İş biraz daha zorlaşıyor ama her halükarda yaptırması lazım. Yaptırmasa biz çok rastlıyoruz. Aradan yıllar geçmiş, çocukları oluyor, çocuklar nüfus kaydında görülmüyor. Eşlerden biri ölüyor, mirasçılık sıfatı sıkıntıya giriyor. Onun için bunu lütfen yaptırsınlar. Önemlidir diye düşünüyorum efendim.
Evet.
Böyle.
Evet, yeri gelmişken açıklamak çok iyi oldu. Belirtmeye teşekkür ederim.
Evet.
Efendim, nüfusta yapılması gereken değişiklikler veya düzeltmeler için yazışma veya talep yetmez mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Evet. Şimdi burada iki tane kural var. Netleştirelim ve basitleştirelim İpek Hanım. Nüfusta olan hataları ikiye ayırabiliriz. Bir tanesine biz maddi hata diyoruz. Maddi hata ne demek? Onu yazan memur hakikaten dikkatsizliğinden olabilir, dalgın olabilir, görmez, unutkan olabilir. Bazı şeyleri yanlış yazıyor. Mesela diyelim bir insanın doğumu, mesela benim doğumum 1944. Siz 1944'ü 48 yazarsanız, 4'ü 8 yaparsanız benim yaşımla 4 ay oynadınız. Ama benim de orada, şimdi siz oraya onu yanlış yazdınız 48 diye, 4 yaş beni büyüttünüz. Güzel. Ama benim doğumum hastanede olmuş ve hastane kaydı da orada var. Orada 44 diyor. Sen ne yapmışsın? 48 yazmışsın. İşte buna maddi hata deniyor. O zaman nüfus memurluğu bu maddi hatayı mahkemesiz, davasız kendi düzeltiyor. Diyor ki tescile esas belge. Yani ben neye bakarak bunu buraya yazdım? Belgenin aslı orada. Aslına bakıyor, doğrusu orada. Sen yanlış yazmışsın nüfus olarak. O zaman ne yapabilirsin? Bunu maddi hatayı kendileri düzeltebilir. Ama onun dışındaki bütün hatalar mahkemeden karar almayı gerektirir. Mesela nüfusunuzun yaşı yanlış yazılmış. Gerçekten yanlış. O zaman siz doğrusu için ne yapacaksınız? Yaş davasını açacaksınız. Adınız, soyadınızda hatalar yazılmış. O kadar çok soyadlarında hatalar yazılmış ki. İnanın tahmin edemezsiniz. Bir zamanda o soyadı kanunu çıktığı zaman, eğer yanılmıyorsam, soyadını herkes 6 ay içinde yazdırmak zorundaydı. Herkes de bunu yazdırmadı. Dünya kadar insan var, milyonlarca. Yazdırmayanlara ne yapacaksınız? Soyadsız bir adam. O zaman kanun yetki verdi, soyadı kanunu. Dedi ki nüfusa soyadını yazdırmayanlara siz soyadı vereceksiniz dedi. Şimdi düşünün, siz de memursunuz orada. Sizin bulunduğunuz, memur olduğunuz, yetkili olduğunuz yerde, örnek veriyorum, 3000 kişi de soyadını yazdırmamış. Ne yapacaksınız şimdi? Hakikaten kolay mı? Herkese bir soyadı bulmak. Adamlar oturmuşlar, kafadan soyadlar. Ama öyle acayip olanları var ki. Bu sefer o soyadı alanda ondan memnun değil, onu değiştirmek istiyor. Yani sonuçta nüfusla alakalı bütün her şeyimizin doğrusu mahkemeden bir karar almak, bu kararı kesinleştirmek ve o şekilde düzeltmektir. Maddi hataysa olabilir. Maddi hatayı bir örnek daha vereyim efendim. Biz 2 sene önce yaşadık. Bir müvekkilimizin arsası vardı, o satılacak. Tapuya gittik, tapudaki tapu memuru dedi ki, Recettin Bey dedi, işlem yapacağız ama dedi, sizin müvekkilin 2 tane TC kimlik numarası var dedi. 2 tane çıkıyor hakikaten. Kusura bakmayın biz yapamayız dedi. Kanun malum. Nüfus hizmetleri kanunu. Her vatandaşın 1 tane TC kimlik numarası vardır. Değiştirilemez diyor. Bu kadar. O zaman ne yapalım dedik.
Hangisi aslıymış, nasıl buldunuz?
Ben o zaman çok memnun oldum. Şeyde, Ege'deki olan bir ilçede, onun nüfusu oraymış. Oraya bir dilekçe yazdım. Gerekçemi yazdım. Nüfus kayıtlarını koydum. Oradaki nüfus memuruna hitaben dedim ki, sayın nüfus memuru, benim müvekkilimin 2 tane şeyi var, TC kimlik numarası var. mağdur olmaktadır. Tapuyu da satış yapamıyoruz. Diğer konularda sorun çıkmaktadır. Bunun maddi hata olduğu kanaatindeyim. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Tapu işlemleri bundan dolayı beklemektedir diye. İnanır mısın? Hani devlet işinin, acele işin mahkeme devlet kapısında 6 ay müsaadesi vardır diye bir de Türkçe'de söz var değil mi? Acele işin devlet kapısında 6 ay müsaadesi vardır diyor. İnanır mısınız? Oradaki nüfus memuru hemen bizim evrakı almış, maddi hatadır diye düzeltmiş. Bir saat sonra benim başlıklı kağıdım olduğu için telefonla beni aradı. Bedrettin Beyciğim dedi, dilekçenizi izledim, maddi hataymış, düzelttim. Postaya da verdim, gelmesi belki biraz uzun sürebilir. Müvekkiliniz mağdur olmasın, telefonla sizi bilgi veriyorum efendim, düzelttim. Yeni TC kimlik numarası budur, saygılarımı sunarım demiş. O kadar memnun oldum ki aradım kendisini, teşekkür ettim. Bu bir maddi hataydı. Bakın biz şimdi eğer bunun bu yolunu bilmesek, inanın dava açsak belki bir sene uğraşacağız. Yanlış davayla uğraşacağız. Onun için teşhis tedavi vardır ya tıpta. Eğer hastalığı siz gerçek anlamda teşhisi yapamazsanız tedavi de yanlış oluyor. Hukukta da böyledir. Davanın adını tam koyamazsanız ona göre dilekçe yazamazsınız. Ona göre de dava açamazsınız. Dava kaybolur. Onun için bu maddi hatalar önemli. Buradan uzatmadan şuraya gelmek istiyorum. Nüfusla alakalı sorunu olan vatandaşlarımız bana kalırsa hemen mahkemeye koşmadan konuyla alakalı bir dilekçe yazsınlar nüfus memurluğuna ve varsa konuyla ilgili belgelerini eklesinler. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum desinler. Nüfus memurluğu mutlaka o dilekçeye cevap verecektir. Eğer maddi hataysa, onların düzeltebilecekleri bir husussa düzeltirler, sorun çözülür. Veya diyebilirler ki bu sizin talep ettiğiniz husus bizim yetkimiz dahilinde değildir, maddi hata değildir. Mahkemeye bir dava açarak karar kesinleştirdikten sonra bize gelmeniz gerekir derlerse, oh dersin, hiç olmazsa dava açacağımı öğrendim. Öyle mi? Her şeyin kolayını bir dilekçeyle öğrenebilirsiniz. Bunları da yapmak lazım. Başka türlü olmaz. Her şeyin bir yolu yordamı var. O yolu bırakır da siz başka yollardan giderseniz o yollarda iyi sonuca varılmaz. Böyle diye düşünüyorum efendim.
Hem de zaman kaybına uğramış olurlar.
Evet.
Efendim, yaş düzeltme davaları kaç kere açılabilir? Bazen birden fazla yaş düzeltme davaları açmak isteyenler de oluyor.
Evet.
Bu gerçekleşir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Esnetilebilir mi yaş aralığı?
Evet. Şimdi efendim iki sefer açılamaz. Çünkü kanunda şöyle bir madde var. Diyor ki aynı nedenle iki sefer dava açılamaz diyor. Burada sebebi de şu. İpek Hanım, şimdi mesela biri tutmuş dava açmış. Gerçekten diyor ki benim yaşım şudur diyor. İspatlamış ve kabul etmiş mahkeme, yaşı budur demiş. Aradan 3-5 sene sonra geçmiş, aynı adam diyor ki efendim benim yaşım o değil de bu. Mahkeme diyor ki ne oluyor diyor, sen evvelce yaşım bu dedin, öyle de kabul edildi. Ne yani? Şimdi şaka olacak da, belki espri olacak da, böyle bir imkan olsa hanımlar yaşlandıkça 5 yıl geriye doğru bir dava daha açabilirler. Öyle ya, iş kolaylaşır. Onun için aynı konuda hiçbir zaman iki defer dava açılmaz. Buradan da şuraya gelmek. Davayı açarken iyice düşünelim. Öyle ya. Her zaman ben paramı veririm, harcını veririm, dava açarım. Öyle bir şey yok. Buna dedik hadi.
Tek atış hakkımız var. Sadece bir kez hakları var. Ona evet. Göre de yaş aralığının evet. Yaşını iyi doğru tespit etsinler.
Evet. Bu yetkiliyi de söylemiştik galiba.
Söylemiştik. Asya Hukuk Mahkemesi evet. Diye bir kez daha hatırlatalım. Ve son soru efendim. Son birkaç dakikamız kaldı. Nüfus kayıtları ve nüfus davaları bakımından son olarak neler söylemek istersiniz?
Şimdi efendim bence çok önemli diye düşünüyorum her zaman. Çünkü çocuğa verdiğimiz bir isim İpek Hanım hayatı boyunca devam edecek, inanın. Ve bazen ismini duyduğunuz fakat kendisini görmediğiniz insanı bile isminden dolayı sevebiliyorsunuz değil mi? Bu çok önemli. Yani çocuklarımıza isimlerini verirken, soyadlarımızı alırken mümkünse çok dikkat etmeliyiz. Hayatımız boyunca taşıyacağımız bir nevi plaka, arabanın plakası gibi bir şey. Bunu önemsiyorum bir. İkincisi, anne ve babalar tabiri caizse biraz kaba olacak ama tembellik yapmamalı. Çocuğunu doğduğu andan itibaren nüfusuna kaydettirmeli. Doğru yaşını orada göstermeli. Efendim çocuk askere erken gitsin, geç gitsin, yaşı öne çek, geri çek. Kızımız evlenir, boşanır, bilmem ne olur. Ya arkadaş bunlar doğru değil. Hakikaten doğru. Siz gerçekle oynamaya başlıyorsunuz. O oynadığınız gerçeklerle de daha sonra mahkemede düzeltmenin yollarını. Bunların hiçbirine gerek yok. Nüfus kayıtları daima önemli konulardır. Neden önemlidir? Biz doğduğumuz andan itibaren bu kayıtlar başlar. bizim hayatta durak kabul ettiğimiz çok önemli noktalardaki bütün kayıtlarımız oradadır. Doğduk, kaydoldu, 18 yaşını doldurduk. Mesela askerlik yaşına gelen çocukların askerlik şubeleri bütün erkek çocukların nüfuslarını belirliyor orada. Milli Savunma Bakanlığı'na gönderiyor. Bu çocukların askerlik çağı geldi diyor. Hatta Ferruh'un bazen şaka yapıyor. Onun ismi nüfusta Ferruh, erkek görünüyor. Askerliğe çağırdılardı bir zaman onu da. Öyle yani. Onun için nüfus kayıtlarına lütfen dikkat edelim. Eskilerin güzel usulleri var. Çocuk doğduğu zaman mesela Kur'an-ı Kerim'in arkasına çocuğun doğduğu tarihi, saati yazarlar. Böyle şeyler yaparlar. Bir de isme çok önem verelim diye düşünüyorum. Bazı anneler, babalar moda diye öyle bir isimler konuyor ki moda da biliyorsunuz bugün var yarın yok. Çocuğun ismi öyle midir lütfen?
Evet.
Lütfen. Ben böyle düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Bedrettin Bey. Avukat Bedrettin Can Bolat'tı konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'de nüfus davaları konusunu ele aldık. Hukuk Saati'nin bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Kadri Şener'di, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Cuma günü 14.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.